Ayrım 6.
İnsanların çok yerinde olarak ayakta durmalarına yarayan, bir kazada sakatlanmış ya da yaşlılıktan ötürü güçsüzleşmiş bir bedenin yürümesine yardımcı olan baston değil. Ahmak çok çevik olabilir. Olimpiyatlarda bir ceylan gibi sıçrayabilir. Benim sözünü ettiğim ahmağın bununla ilgisi yok. Çünkü ayağı değil, zihni aksak biridir o. Güçsüz ve aksak olan ruhudur. Bedeni topuğunun üstünde kusursuz dönüşler yapsa bile. Çeşitli ahmak türleri vardır. A. Hiçbir şey istemediğine inanan, hiçbir şeyin onu ilgilendirmediğini söyler, esnemekten ya da gözleri açıkta olsa, horlamasa da uyuklamaktan başka bir şey yapmaz. B. Her şeyi istediğine inanan, karşısına çıkan ilk şeyi ister. Onun tersini de ister. Aynı zamanda hem yürür, hem durur, hem dans eder, hem yerinden kalkmaz, sarımsak giyip görkemli öpücükler dağıtır. C. Ne istediğini bilmeyen, bunu anlamaya çalışmak için kılını bile kıpırdatmaz. Yakınında olanın isteklerine öykünür ya da çünkü böyle karşıtını öne sürer. Yaptıklarını çevresini saran kişilerin çoğunluğunun görüşünce belirler. Bu konuda düşünmeden tutucu ya da amaçsız bir başkaldırandır. D. İstemeyi bilir, istediğini bilir, az ya da çok bunun nedenini de bilir. Ama dirimden yoksun, korkak ve güçsüzdür. Sonunda hep kendini istemediği şeyi yaparken bulur. İstediği şeyi yarına erteler, biraz daha ikna edilmeyi umarak. E. Güçlü bir biçimde ister saldırgandır, hiçbir şey durduramaz onu. Ama gerçekliği yargılamakta yanılgıya düşer. Tümüyle yoldan çıkar. Sonunda onu yıkıma sürükleyen şeyi iyi yaşamanın yerine koyar. Bu ahmak türlerinin her birinin bir bastona ya da başka bir şeye dayanmaya, özgürlükle hiç ilişiği olmayan dışsal bir şeye gereksinimleri vardır. Ahmakların sonunun genellikle kötü geldiğini söylemeliyim sana. Kim ne derse desin sonu kötü gelir derken, onların hapse atıldıklarını ya da bir yıldırım çarpmasıyla yanıp kül olduklarını söylemek istemiyorum. Bu yalnızca filmlerde olur. Genellikle tekerleklerinin arasına tek başlarına çomak soktuklarını, hiçbir zaman yaşamda iyi olmayı, ikimizi de onca ilgilendiren şeyi, başaramadıklarını söylemek istiyorum. Ama sana bir şey daha söylemeliyim. Bazı ahmaklık belirtileri hepimizde de vardır. Bak, en azından ben bir gün bilincine varıyorum bu belirtilerin. Umarım senin işlerin daha iyi gidiyordur. Sonuç olarak uyanık ol, tetik dur. Ahmaklık pusuda bekler, üstelik hiç bağışlamaz. Ama lütfen sözünü ettiğim ahmaklığı normal olarak insanların ahmak dedikleri şeyle, yani salak olmak, bir şey bilmemek, trigonometriden hiç anlamamak, Fransızca aimer fiilinin dilek şart gibini öğrenmemekle karıştırma. Bir insan matematikte ahmak olabilir. Mea culpa. Ama ahlak konusunda, yani iyi yaşama konusunda ahmak olmayabilir. Bunun tersi de geçerlidir. Kimileri iş konusunda tilki gibi kurnazdırlar. Ama sıra ahlak sorunlarına gelince tam bir ahmaktırlar. Kuşkusuz dünya Nobel ödülleriyle doludur. Alanlarında çok başarılı olan ama burada bizi ilgilendiren sorunlarda ayakları sürçen, bu yüzden de pataklanan, kuşkusuz hangi alanda olursa olsun ahmaklıktan kaçınmak için bundan önceki bölümde söylediğimiz gibi dikkat etmemiz, öğrenmek için olabilecek her türlü çabayı harcamamız gerekir. Bu bakımdan fizik, arkeoloji ve ahlak bilimi birbirinden farklı değildir. İyi yaşamak 2 kere 2'nin kaç ettiğini bilmekle aynı şey değildir. 2 kere 2'nin kaç ettiğini bilmek hiç kuşkusuz çok yararlıdır. Ama ahlak sorunları konusunda ahmak olan kimse için bu kavram yanılgıdan kurtulmak için yeterli değildir. Yeri gelmişken şimdi aklıma geldi, 2 kere 2 kaç eder sahi? Ahlak bakımından ahmak olmanın tam karşıtı bilinci olmaktır. Ama bilinç piyangodan çıkmaz insana, gökten de düşmez, kesinlikle. Bazı insanların daha küçüklükten başkalarına oranla daha iyi ahlak kulağı, kendiliğinden iyi bir ahlaksal beğenileri vardır. Ama iyi beğeni ve kulak yalnızca uygulama ile gelişebilir. Tıpkı müzik kulağı ve estetik beğeni gibi. Ya insan bu kulaktan ya da beğeniden yahut iyi yaşama beğenisinden tümüyle yoksunsa. Durumu kötü görüyorum evlat. Bir Velázquez resminin ninja kaplumbağalarının deseninden daha büyük bir sanatsal değer taşıdığı olgusunu haklı çıkarmak için biçimlerin ve renklerin uyumuna ya da başka şeylere dayalı birçok estetik ve tarihsel neden gösterilebilir. Ama bütün bu tartışmaların ardından biri çıkıp Las Meninas'taki kaplumbağaları yeğlediğini söyleyecek olursa, onu yanıldığına inandırmak için yapılacak hiçbir şey yoktur. Elbette bir bilinç geliştirmek için, örneğin müziği ya da sanatı değerlendirmek için bazı içsel niteliklerin gerekli olduğunu kabul ediyorum. Aynı zamanda bazı toplumsal ya da ekonomik gereklerin de yararlı olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bebeklikten beri bu niteliklerin en gerekli olanından bile yoksun olan bir kimsenin, daha şanslı birinden beklenebilecek ahlaksal bakımdan sağlıklı yaşamı aynı kolaylıkla amaçlaması zordur. Eğer hiç kimse sana bir insan gibi davranmıyorsa, bir hayvana dönüşmen pek de şaşırtıcı olmaz. Ama bu en az gerek bir yana, geri kalanın her birimizin dikkatine ve çabasına bağlı olduğuna inanıyorum. Bizi ahlaksal ahmaklıktan kurtaran nedir? Bu bilinç neden oluşur? Temelde aşağıdaki özelliklerden. A. Gerçekten yaşamak, iyi yaşamak, insanca iyi yaşamak istediğimiz andan başlayarak, ha o olmuş, ha bunun doğru olmadığının bilincinde olmak. B. Yaptığımız şeyin gerçekten istediğimiz şeye uygun olup olmadığını saptamaya eğilimli olmak. C. Uygulama yoluyla iyi ahlak beğenisini geliştirmek. Öyle ki belli şeyler sonunda insanda kendiliğinden bir tiksinti uyandırsın. Örneğin yalan. Tıpkı tabağımızı alırken çorbanın içine çişimizi etmek gibi iğrendirir beni. D. Özgür olduğumuz, bu yüzden de davranışlarımızın sonuçlarından mantıksal olarak sorumlu olduğumuz olgusunu gizleyecek sözde kanıtlar bulmaya çalışmayı yatsımak. Gördüğün gibi davranışları betimlemeyi kısıtlıyorum. Bunu şuna, bilinci ahmaklığa yeğ tutmaktaki yararın dışında, kötü dediğimiz şey niçin kötüdür? Çünkü sözüne ettiğimiz iyi yaşamaya izin vermez. Öyleyse kötüden bir çeşit bencillikle kaçınmak mı gerekir? Tas tamam böyle. Genellikle bencillik sözcüğünün kötü bir şöhreti vardır. Yalnızca kendini düşünen, başkaları için kaygılanmayan, ona bir yarar sağlayacaksa serinkanlılıkla onlara zarar verme derecesinde. Bu anlamda yurttaş Kane'in bencil olduğunu söyleyebiliriz. Gelgeç isteklerinin en aptalcasını doyurmak için her suçu işleyebilecek yetenekte olan Roma İmparatoru Caligula'nın da. Bu gibi kişilikler genellikle bencil sayılırlar. Bencilliğin canavarlarınca bile. Ve kuşkusuz bir nebzecik ahlaksal bilinç ya da kötülük işlemekten kaçınma eğilimleriyle belli etmezler kendilerini. Aynı görüşteyiz ama bu kişiler göründükleri kadar bencil midirler? Gerçek bencil kimdir? Demek istediğim, kim ahmak olmaksızın bencil olmayı başarır? Yanıt açık görünüyor bana. Kendisi için en iyi olanı isteyen kişi. En iyi nedir peki? Bizim iyi yaşamak dediğimiz şey. Kane iyi mi yaşadı? Orson Welles'e inanırsak öyle görünmüyor. İnsanlara nesneler gibi davranmak için her şeyi yaptı o. Böylece insancıl bakış açısından yaşamda en çok istenebilecek şeyler olan nimetlerden yoksun kaldı. Başkalarına duyulan içtenlikli sevgi, hesap kitap yapmadan dostluk. Caligula'dan hiç söz etmeyelim. Bak, kendine nasıl bir yaşam seçti zavallıcık. En yakınında uyandırmayı başardığı biricik gerçek duygular nefret ve yılgınlıktı. Sevgi ve beğenilme yerine yılgınlık ve acımasızlıkla kuşatılmış olarak yaşamanın ye olduğuna inanmak için insan ahmak olmalı. Demek istediğim ahlaksal açıdan ahmak. Özetle o sapık Caligula sonunda kendi muhafızları tarafından ortadan kaldırıldı. Buna hiç şaşmam. Acımasızlığın zoruyla iyi yaşamayı ummak için ne berbat bir bencil olmalı. Gerçekten kendini düşünmüş olsaydı, yani bir bilinci olsaydı, biz insanların iyi yaşamak için başka insanların bize ancak onların gönlünü kazanırsak verebilecekleri bir yere gereksinimi olduğunun bilincine varırdı. Zorla ya da hileyle koparılıp alınamayacak bir şey. İnsan çalarsa o şey saygı, dostluk, sevgi. Bütün tadını yitirir, sonunda bir zehir olup çıkar. Kane ya da Caligula gibi benciller, TV'deki Doğru Değer türü bilmece programlarına katılanlara benzerler. Hepsini kazanmak için işaretlerler ama yanılırlar. Tas tamam değeri sıfır olan yanıtı seçerler. Yalnızca iyi yaşamak için kendisine uygun olan şeyi gerçekten bilen ve buna erişmek için çaba harcayan kimseye sonuna dek bencil demek gerekir. Ona zararlı olan her şeyden doyum sağlayan, nefret, suç, içgüdüsü, gözyaşları pahasına satın alınan mercimekler ve benzeri. Kişi bencil olurdu ama buna yetenekli değildir. O da ahmaklar takımına girer. Kendini daha çok sevmeyi öğretmek için bir bilinç reçetesi yazmalı ona. Çünkü zavallıcık, ister milyarder bir zavallı olsun, ister imparator, kendini sevdiğini sanır ama gerçekten ona yararlı olan şey hakkında öylesine az şey bilir ki, sonunda kendi kendisinin en kötü düşmanıymış gibi davranır. Evrensel yazının ünlü bir kötü adamı da varıyor bu noktaya. Shakespeare'in aynı adlı tragedyasının kahramanı 3. Richard, Gloucester dükü kral olmak için, ki sonunda 3. Richard olarak taç giyecektir. Tatla kendi arasına giren çocuklar dahil bütün erkek akrabalarını ortadan kaldırır. Çok zeki ama sakat olması öz sevgisi için sürekli bir acı kaynağı oluşturur. Ama Gloucester erkin kamburunu ve aksak bacağını dengeleyeceğine, fiziksel görünüşünden dolayı kendisine yatsınan saygıyı ona kazandıracağına inanmıştır. İçinin derinliklerinden sevilmek istemektedir. Fizik kusurundan ötürü kendini yalıtılmış duyumsar. Başkalarını ona sevgi duymaya zorlayabileceğine inanır. Zorla erk aracılığıyla. Açıkça görülüyor ki bunu başaramaz. Tahtı ele geçirir. Ama sevgi esinleyeceği yerde yılgınlık ve nefret uyandırır. Ama daha kötüsü tüm cinayetleri umarsız bir öz sevgisinin dürtüsüyle işlemiş olan kendisi şimdi kendi kendisinden yılgınlık duymakta, kendinden nefret etmektedir. Yalnızca hiçbir yeni dost edinmemekle kalmamış, güvenebileceğine inandığı biricik sevgiyi de yitirmiştir. İşte bu noktada klinik durumu ile ilgili olarak şu ürkütücü ve kehanet niteliğindeki sözleri dile getirir. Umarsızca atılacağım ruhumun üstüne, sonunda kendi kendime düşman. Gloucester niçin kendi kendine düşman oldu? İstediği şeyi tahtı ele geçirmemiş miydi? Evet ama başka insanlarca gerçekten sevilme, sayılma olasılığını çiğneyerek. Taht kendiliğinden gerçek sevgi ve saygıyı garantilemez. Yalnızca dal kavukluk, korku, boyun eğiş sağlar. En çok da 3. Richard'ın durumunda olduğu gibi hile ile ele geçirilmişse, sakatlığını bir biçimde dengelemek yerine Gloucester içsel olarak da sakatlıyor kendini. Ne kamburluğundan ne de aksaklığından ötürü onun bir suçu yoktu. Bu yüzden de bu şanssızlıklar yüzünden utanç duymamalıydı. Asıl utanması gerekenler ona gülen, onu aşağılayanlar olmalıydı. Dışarıdan insanlar onu sakat görüyorlardı ama o, içinden kendini zeki, cömert, sevgiye değer duyumsayabilirdi. Eğer kendini gerçekten sevseydi, dışarıya davranışları, içsel temizliği ve dürüstlüğü aracılığıyla gerçek benini göstermeye çalışabilirdi. Tersine, işlediği cinayetler, kendisinden başka hiçbir tanığın bulunmadığı içine baktığında, onu kendi gözünde tinsel sakatlığı, herhangi bir fiziksel sakatlıktan daha itici olan bir canavara dönüştürürler. Niçin? Çünkü tinsel kamburundan kendisi sorumludur. Oysa fiziksel kambur doğanın bir oyunudur. İhanet ve kanla lekelenmiş taç onu daha sevimli kılmaz. Sevgiye her zamankinden daha az layık olduğunu duyumsar. Artık kendi kendisini bile sevmez. Tek başına kendine bunca kötülük etmiş birine bencil der miydin? Bundan önceki bölümde gözünden kaçmadığını umduğum bazı katı sözcükler kullandım. Suç ya da sorumluluk gibi sözcükler. Kendi bilinciyle ilişkisi olan kişi için alışıldık sözcükler değil mi? Cırcır böceği ve buna benzer şeyler. Kala kala bu sözcüklerin en çirkinini anmak kalıyor bana. Pişmanlık. Hiç kuşkusuz Gloucester'ın varlığını zehirleyen, onun tahtın ve erkin tadını çıkarmasına izin vermeyen her şeyden önce vicdan azabıdır. Şimdi sana soruyorum, vicdan azabının nereden geldiğini biliyor musun? Bazı durumlarda vicdan azabı kötü davranışımızdan ötürü bu dünyada ya da ölümden sonra öte dünyada, eğer öte dünya diye bir şey varsa, hak edebileceğimiz ceza karşısında kapıldığımız korkunun içsel yansımalarıdır diyebiliriz. Ama tutalım ki Gloucester adaleti yerine getirmek isteyen ve kötü davranışlarından ötürü onu cehennemin sonsuz ateşine yargılı kılacak bir tanrının varlığına inanmayan insanların öç almalarından korkmuyor. Gene de pişmanlık işkencesi çekmeye devam ediyor. Şunu düşün, bir kimse kötü davrandığı için mantıksal olarak hiçbir şeyin, hiç kimsenin ona karşı misillemede bulunmayacağından emin olsa bile acı çekebilir. Gerçek şu ki kötü davrandığımız, bunun bilincine vardığımız zaman zaten cezalandırılmışızdır. Çünkü kendi kendimizi gönüllü olarak az ya da çok sakatlamışızdır. İnsanın davranışlarıyla gerçekte olmasını istediği bir şeyi engellediğinin bilincine varmasından daha kötü bir ceza yoktur. Peki vicdan azabı nereden geliyor? Benim için çok açık, özgürlüğümüzden. Özgür olmasaydık hiçbir şeyden ötürü suçlu duyumsamazdık kendimizi. Açık bir şey, gururlu da duyumsamazdık. Böylece de vicdan azabından kurtulurduk. Çünkü utanılacak bir şey yaptığımızı bilirsek, başka seçeneğimiz olmadığını, seçim yapamadığımızı göstermek için çaba harcardık. Üstlerimin buyruklarına boyun eğdim. Herkes böyle yapıyordu. Aklımı yitirdim. Beni aşan bir şey bu. Yaptığımın bilincinde değildim ve benzeri. Tıpkı üst raftan marmelat kavanozunu almaya çalışırken kavanoz yere düşüp kırıldığında küçük bir çocuğun yaptığı gibi ağlar bağırır, ben yapmadım. Bağırmasının nedeni taslamam kendisinin yaptığını bilmesidir. Öyle olmasaydı hiçbir şey söylemezdi. Kim bilir belki de gülmeye bile başlardı. Oysa güzel bir resim yaptığında hemen şöyle derdi. Ben yaptım, kendi başıma, kimse yardım etmedi bana. Büyüklerde de böyledir. Yaptığımız iyi şeylerin övgüsünü kendimize yormakta özgür olmak isteriz. Ama eylemlerimiz tam anlamıyla övünülecek gibi olmadığında koşulların tutsağı olduğumuzu öne sürmeyi yeğleriz. Kovalım şu can sıkıcı cırcır böceğini. Doğrusu tıpkı öteki böcek gibi masaldaki Ağustos böceğini kara kışta salt ona bir ders vermek için yiyeceksiz ve barınaksız bırakan karınca gibi. Hep biraz sevimsiz gelmiştir bana. Ne acımasızlık. Önemli olan özgürlüğü ciddiye almaktır ya da sorumlu olmaktır. Özgürlük insanın ne yatsıyabileceği ne de gönlünce ortadan kaldırabileceği sonuçlar doğurur. Burada önümde duran pastayı yemek ya da yememekte özgürüm. Ama bir kez onu yedikten sonra artık onu karşımda görme özgürlüğüne sahip değilim. Başka bir örnek vereyim sana. Aristo'nun, bilirsin bir fırtınada kayıkta duran şu yaşlı Yunanlı. Örneğini, elimde bir taş varsa onu atmakta ya da elimde tutmakta özgürüm. Ama onu atarsam yeniden elimde tutmayı sürdürmek için ona geri dönme buyruğunu vermekte özgür değilim. Peki ya taşı atarken birisinin kafasını kırarsam? Bana diyeceksin ki, sen söyle bakalım. Özgürlük ciddi bir şeydir. Çünkü her özgür edim benim olanaklarımı ve bunlardan birini seçip gerçekleştirmemi sınırlandırır. Edimin sorumluluğunu üstlenmeden önce sonucun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu görmek için beklemenin bir anlamı yoktur. Belki dışarıdaki gözlemcileri kandırabilirim. Tıpkı ben yapmadım diyen çocuğun yapmaya çalıştığı gibi. Ama kendi kendimi kandıramam, en azından tümüyle. Gloucester'a ya da Pinokyo'ya sor istersen. Özetle pişmanlık dediğimiz şey özgürlüğümüzü kötü kullandığımızda kendi kendimizden hoşnut olmama duygusundan başka bir şey değildir. Demek istediğim, özgürlüğümüzü insan varlıkları olarak gerçekten istediğimiz şeye karşıt olarak kullandığımızda sorumlu olmak, iyi de kötü de gerçekten özgür olduğumuzu bilmek demektir. Edimlerimizin sonuçlarını kabul etmek, kötü olanları olabildiğince onarmak, iyi şeylerin tadını olabildiğince çıkarmak, kötü eğitilmiş korkak çocuktan farklı olarak sorumlu kimse edimlerinin yanıtını vermeye hazırdır. Evet, bendim. İyi düşünürsen dünya kişiyi sorumluluklarının yükünden kurtarmaya yarayan kaçamaklarla doludur. Olumsuz şeylerin suçu koşullarda, içinde yaşadığımız toplumda kapitalizmde, karakterde ben böyle yaratılmışım. Kötü eğitimde beni şımarttılar. TV yayınlarında tanıtım. Vitrinde sergilenen kışkırtıcılarda olumsuz ama karşı konulmaz örneklerdedir. İşte bütün bu gerçeklerin anahtar sözcüğü karşı konulmaz. Sorumlulukları sırtlarından atmak isteyenler karşı konulmaza inanırlar. Bizi umarsızca boyunduruğu altına alan her şey, propaganda, uyuşturucu, iştah, yozlaşma, tehditler, varoluş biçimi. Başa gelen şey, karşı konulmaz belirir belirmez, hop, insan özgür olmaktan çıkar. Hiçbir şeyin hesabı sorulamayan bir kuklaya dönüşür. Otoriter partiler karşı konulmaza sıkı sıkıya inanırlar ve istenci gevşetebilecek her şeyi yasaklamak gerektiğini öne sürerler. Bir kez polisler bütün kışkırtıcıları ortadan kaldırınca artık ne suç olacak ne de suçlu. Artık özgürlük bile olmayacak kuşkusuz. Ama her şeyin bir bedeli vardır. Sonra ne rahatlık. Ortalıkta bir kışkırtıcı dolaşacak olursa bunun sorumluluğu bu kışkırtıcılığa kapılan kişinin değil, onu zamanında yasaklamayanındır. Sana karşı konulmazın, özgürlükten korkanların icat ettikleri bir boş inanç olduğunu söylersem, bizi sorumluluktan kurtaran bütün kurum ve kurumların bizi daha hoşnut değil, daha çok tutsak gibi görmek istediklerini, dünyada gerektiği gibi davranmak için her şeyin gerektiği gibi olmasını bekleyen kişinin budala ya da aşağılık ya da her ikisi, sık sık olur bu, olarak doğduğunu, sana bize ne denli yasak koyarlarsa koysunlar, bizi ne denli çok polis denetlerse denetlesin, her zaman kötü ya da, eğer istersek, kendi kendimize karşıt olarak davranabileceğimizi söylersem, pekala işte söylüyorum, hem de bütün yüreğimle inanarak. Büyük bir Arjantinli ozan ve yazar Jorge Luis Borges öykülerinin birinin başında geçmişinin belli bir dönemi için şöyle düşünür. Bütün insanlar gibi kötü günler gördü o da ama aslında hiç kimse hiçbir zaman tam anlamıyla iyi günlerde yaşamadı. İnsan olmanın, dürüstçe yaşamanın kolay olduğu, şiddet, ırza geçme, alçaklık, ahmaklık, tinsel ya da başka türlü. Kulağa hoş geldiği için gerçek sayılan yalanlar, bunlar her zaman olmuştur. Gerçek anlamda insanca bir yaşam hiçbir zaman bir bağış olarak verilmemiştir bize. Hiç kimse doğru olana cesaret göstermeksizin, çaba harcamaksızın erişmez. Bu yüzden Latince virtus, erdem sözcüğü, köken bilimsel açıdan savaşta yığınlara karşı savaşırken, savaşçının gücü anlamına gelen vir sözcüğünden gelir. Can sıkıcı mı görünüyor sana? Öyleyse tanıtım kitabını al eline. Sana verebileceğim tek güvence hiçbir zaman hiç kimsenin mutluluk ülkesinde yaşamadığı. İyi yaşama yükümünü her birimizin gün gün, istatistiklerin onun için olumlu olmasını ya da evrenin geri kalan kesiminin bunu ondan lütfen istemesini beklemeksizin kendisinin üstlenmesi gerektiği. Sorumluluğun özü bilmek istersen insanın kendi yanılgılarının ağırlığını sağda solda bahaneler aramaksızın taşıyacak yürekliliği ya da dürüstlüğü göstermesinde değildir yalnızca. Sorumlu kişi özgürlüğünün gerçek içeriğinin bilincindedir. Gerçek sözcüğünü iki anlamda kullanıyorum. Otantik olan ve gerçek olan ama aynı zamanda hiç kimse ona buyruklar vermeksizin kararlarını alan krala özgü anlamında.